Ayrım 28. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 444. Emevi dinciliğinin bugünkü İslam dünyasındaki uzantıları. Siyasal uzantılar. Siyasetin zulüm ve ahlaksızlık üzerine kurulması. Emevilerin gelenek haline getirdikleri talancı ve yalancı siyaset, onların güdümündeki ulema tarafından dinleştirilerek ümmetin akaidini formüllendiren kitaplara sokuldu. Bu formüllerden biri şöyledir. Halife Sultan, zulüm ve ahlaksızlık gerekçesiyle de azledilemez. Bakınız, Akaidün Nesefi ve onun şerhi olan Akaidü Teftezani. Zulüm ve zorbalığı, talan ve yalanı meşrulaştıran bu Kur'an dışı formül ne yazık ki Ehl-i Sünnet akidesinin manifesto kitapları içerisinde asırlardan beri okutulmaktadır. Hem de aynı zamanda Hanefi fıkhının bir kabulü olarak. Oysa ki Ehl-i Sünnet'in baş imamı sayılan Ebu Hanife, bu anlayışın tam tersini savunduğu için işkenceler altında can verdi. Ebu Hanife, zulüm ve ahlaksızlığa bulaşmış Halife Sultan'ın bırakın azline, kılıçla indirilmesini bir iman meselesi ve temel ibadet olarak görüyordu. Bu İmam-ı Azam az önceki Ehl-i Sünnet'in imamı nasıl oluyor diye sormayacak mıyız? Bunu neden yaptılar? Çünkü bütün Emevi vali ve halifeleri biri müstesna, ahlaksız ve zalimdi. Bir Emevi olan 3. Halife Osman'ın seçkin valilerinden biri ve anne bir kardeşi olan Velid bin Ukbe, sabaha kadar içip eğlenir, sabah namazında camiye gidip size namazı ben kıldıracağım, emir benim diye cemaate baskı yapardı. Mihrapta kustuğu zamanlar vardır. Onun azinden sonra Kufe'ye atanan valinin ilk işi, Velid'in namaz kıldırdığı mihrabı yıkayıp temizletmek olmuştur. Muaviye'nin veraset yoluyla hilafete getirdiği Yezid, peygamber evladını katlettirip bunun da övünecek kadar imansız, baldızlarıyla hatta kendi kızıyla yatacak kadar ahlaksız, on binlerce masum insanı katlettirecek kadar zalim bir melundu. Velid bin Yezid, Kabe'nin damında şarap içmeye yemin etmiş bir kudurgandı. Aynı Velid, halka sarhoş ve cünüp haldeyken namaz kıldırmıştır. Aynı Velid, Kur'an'a duyduğu öfkeyi ifade için ona oklarla parçalamış ve arkasından Kur'an ve Allah ile alay etmek için şu şiiri okumuştur. Ey Kur'an! Mahşer günü Rabbinin huzuruna çıktığında Velid beni paramparça etmişti dersin. Olur mu? Diyarbekri Tarihul Hamis. Emevi Arapçılığının yerine Abbasi Arapçılığını getiren Abbasilerin de tamamına yakını benzeri ahlaksızlıklara müptelaydı. Bu düzenin yaşayıp gitmesi için dinden bir koruyucu kılıf bulunmalıydı. Onu buldu ve manifestonun içine koydular. Halife Sultan, ahlaksızlık ve zulüm gerekçesiyle bile azledilemez. O zaman şunu söylemeliyiz. İslam dünyasında siyasetin zulüm ve ahlaksızlık üzerine oturmasına dini meşruiyet kazandıran da Emevi'dir. Emevi'nin dinleştirdiği bu zulme karşı Ehl-i Beyt'in yanında savaşan ilk fıkıh öncüsü ise İmam-ı Azam'dır. Din üzerinden saltanat ve çıkar devşirmenin prototipi, öncüsü, kuramcısı ve uygulayıcısı da Emevilerdir. Bu gerçeklerin bizi götürdüğü bir başka gerçek vardır. Bütün zamanlarda ve günümüzde din üzerinden siyaset yapmaya tenezzül eden, yani saltanat dinciliği yapan her ekip ve zihniyet otomatik olarak Emevici olmak, Emevi dincisi olmak, Emevi'nin oluşturduğu saltanat İslam'ını savunmak zorundadır. Emevi'yi taklit etmeden hiç kimse saltanat dinciliği yapamaz, din üzerinden siyaset yürütemez. Bu böyle olduğu içindir ki bugün Orta Doğu'da, o arada Türkiye'de din üzerinden siyaset yapanların tümü aynı zamanda Emevi İslam'ını din yapmaktadır. Hatta Emevi İslam'ına karşı asırlardır savaştığını söyleyen Şii camia bile dini ideolojiye dönüştürüp bir saltanat aracı olarak kullanmaya kalktığında İslam adına dünyanın önüne çıkardığı anlayış Ehl-i Beyt İslam'ı olmaktan çıkıp Emevi İslam'ı haline gelmektedir. Hiç kimse hem saltanat dinciliği yani din üzerinden siyaset yapabiliriz hem de Emevi İslam'ına karşı çıkabiliriz diyemez. Böyle bir iddia akla gelebilecek bütün gerçeklere aykırı olur, eşyanın doğasına aykırı olur. Emevi bütün siyasal melanetleri Allah'a fatura etmenin yollarını bulup göstermede de eşi menende görülmemiş bir şeytaniyete sahiptir. Emeviler bu şeytaniyete deha derler ve bu anlamda Arapların en büyük dahisi olarak da Muaviye'yi gösterirler. Gerçekten de Muaviye, dincilik, saltanat ve tahribatında tarihin tanıdığı en büyük dehalardan biridir. Sıffin Savaşı'nda adamlarının katlettiği büyük sahabi Ammar bin Yasir için şu şeytaneti işletmişti. İlk Müslümanlardan ve Hazreti Ali'nin en yakın arkadaşlarından biri olan Ammar, Muaviye'nin askerleri tarafından öldürüldüğünde zorbanın adamlarından biri ağlıyor ve şöyle diyordu. Mahvolduk, cehennemi boyladık. Ben Hazreti Peygamber Ammar için seni bir azmış eşkıya taifi öldürecektir dediğini dinlemiştim. Muaviye şu şeytani karşılığı verdi. Onu biz öldürmedik. Onu bu savaşa iten kimse onu öldürdü. Yani Hazreti Ali öldürdü. Muaviye'nin bu süfyani hezeyanı Hazreti Ali'ye iletildiğinde o şöyle demiştir. Eğer Ammar'ı ben öldürdümse Hamza'yı da Hazreti Peygamber öldürmüştür. Çünkü Hamza'yı da Uhud'da müşriklerle Muaviye'nin babası ve yandaşlarıyla çarpışmaya gönderen Hazreti Peygamber'di. Benzeri bir iblis taktiği yine bir Emevi uşağı olan Ubeydullah bin Ziyad tarafından Kerbela katliamından sonra sergilenmiştir. Kerbela katliamında sağ kurtulabilenlerden biri olan çocuk yaştaki Ali bin Hüseyin, Ali Asgar, elleri boynuna bağlanarak Yezid'in komutanlarından İbn Ziyad'ın önüne götürüldüğünde Meylun Ubeydillah bin Ziyad ona sordu. Deden Ali'yi Allah katletti değil mi? Ali cevap verdi. Dedemi bilmem ama kardeşim Ali Ekber'i Kerbela'da sizin adamlarınız öldürdü. Ubeydullah kükredi. Hayır, onu da Allah öldürdü. İbn Sa'd, Et-Tabakat 5'e 212. Emevi'deki Neronik kurnazlığın bundan daha yaman bir dillendirilişi olamaz. Teolojik uzantılar. Kur'an'ın İncilleştirilmesi. Siyaset ve saltanat dinciliğinin bugünkü bütün kötülükleri gibi Kur'an'ın İncilleştirilmesinin öncüsü de Emevilerdir. Bu İncilleştirme, İslam aydınlarının tarih boyunca kullandıkları bir deyişle İsrailiyatın tefsirlere sokulmasıdır. İsrailiyat, Yahudi-Hristiyan din mirasının tümünü ifade eden bir terimdir. Bu tabiri Kitab-ı Mukaddes geleneğinin verileri olarak anlamamız gerekir. İsrailiyatın İslam'a sokulması, açıkça tahrif edemedikleri Kur'an'ı arkadan dolanarak tahrif etmiş seytanetinin bir belirleşidir. İsrailiyatın Kur'an tefsirlerine sokulmasıyla başlayan İncilleştirme, günümüzdeki ehli salip işbirlikçisi din cemaatleri tarafından çok daha ileri götürülmüş ve mesela 2000'li yılların Türkiye'sinde ABD'nin yönettiği BOP, Büyük Orta Doğu Projesi meyanında Kur'an'ın içine İncil ayetlerinin doldurulmasıyla çok ileri bir aşamaya ulaştırılmıştır. Kur'an ayetleriyle İncil'in parçalarını, Pavlus'un mektupları dahil iç içe sokarak yeni bir ortak kutsal metin oluşturma çabaları, Türkiye'nin en ünlü ve güçlü dinci tarikat cemaatinin bir ilahiyat profesörü tarafından gerçekleştirildi. Bu faaliyetin amacı, ABD tarafından ılımlı İslam adı altında, Vatikan tarafından ise dinler arası diyalog yaftasıyla sürdürülen İncilleştirme ve Hristiyanlaştırma projesine destek vermekti. Bu konunun ayrıntılarını ileride yayınlanacak olan Yakın Tarihimizde Molla Papaz İşbirliği adlı eserimizde vereceğimiz için burada bu kadarla yetiniyoruz. Camilerin beyin yıkama ocağı olarak kullanılması. İslam peygamberinin hadisleri içerisinde cami artışını, cami süsleme tutkusunun yükselmesini dinin iflası olarak gösteren sözler vardır. Dinin ruhu çürütüldükçe cami sayısı artmaktadır. Saltanat dinciliğinin despotları, cami ve tekkeleri bir tür gardiyansız hapishane olarak kullanmakta, kitlenin dinsel tatminini bu mekanlarda yerine getirip hayatın diğer alanlarında kendi despotizmlerinin atını koşturmaktadırlar. İslam'ın yozlaşma çağırlarından birinin ifadesi olan ılımlı İslam dönemi de, İslam ülkelerinde camilerin artışıyla belirginleşen bir dönemdir. Hatta ılımlı İslam uydurma dininin bir tür kurucuları olan Hristiyan süper güçler bu cami artışına destek vermekte, daha çok insanın bu camilere dolmasını teşvik ve tahrik etmekteler. Ilımlı İslam konusunu biz Ebu Cehil dini Ilımlı İslam adlı eserimizde incelemiş bulunuyoruz. Nitekim bu tür desteklerin Emeviler döneminde Bizans'tan geldiğini bu eserde gösterdik. İlk ve en yıkıcı yozlaşmanın öncüleri olan Emevilerin camilere, cami hayatına, cami adab ve erkanına her şeyden çok önem verdiklerini görüyoruz. Emeviler, halkı camilerde toplamak, onları orada daha çok tutmak ve sanal bir mutlulukla avutmak için ellerinden ne gelirse yaptılar. Emevi dinciliği, İslam'ı bir tür camide yaşama dinine dönüştürdü. Emeviler, fıkıh kaynaklarını camileri istedikleri kıvamda çalıştırmak üzere düzenlettiler. Bu düzenlemeyi desteklemek için çok sayıda hadis uydurttular. Bu düzenlemeye uygun olarak camilere doldurdukları halkı, orada mümkün mertebe uzun süre tutmayı kurallaştırdılar. Mevalinin imamlık yapmasını yasaklayarak camide konuşacak kişilerin kendileri için tehlike yaratmasını baştan önlemişlerdi. çoğu Emevi ajanı olan Araplardan seçilmiş imam ve hatifler vasıtasıyla halkın beynini yıkadılar. Kur'an ve peygamberin asla onaylamayacağı yeni bir cami dini oluşturdular. Bu yapay dini kullanarak camiyi hayatın yön verici mekanı haline getirip kitleleri oradan istedikleri yönde sevk ve idare ettiler. Mevali aydınları bu Emevi camiini ibadet mekanı olarak kullanmıyordu. Onlar bu camileri dershane ve fikri müzakere yerleri olarak değerlendirdiler. İbadethane anlamında camiye gelince çöplükleri bile bu camileri tercih ettiklerini söylüyorlardı. O devrin ünlü fakihlerinden Şabi'nin şu sözü, camiler konusunda Mevali'nin yaşadığı ikilemi anlatması bakımından tarihe ışık tutacak değerdedir. Şöyle diyor Şabi, Ölüm 103-721. Öyle bir zaman geldi ki benim için şu Kufe mescidinden daha sevimli bir mekan kalmadı. Oysa ki bugünün çöplükleri bile bu mescitten daha hayırlıdır. İbn Saad 6-175, Cahiz El Beyan ve Tebiyin 2-69, İbn Abdurrabbih El Iktül Ferid 2-478. İlk zamanların bu tür camilerden kaçmak için sığınak gibi kullanılan tekkesi, sonraki zamanların yönetimlerince camilerin akıbetine uğratıldı ve tekkeler de saltanat dinciliği adına birer beyin yıkama yuvasına dönüştürüldü. Cami dininin İslam dışı uygulamaları. Emevi despotizmince gerçekleştirilen cami düzenlemesinin fıkıhtaki yansımalarına birkaç örnek verelim. 1. Cemaatle namazın adeta olmazsa olmaz bir din emri haline getirilmesi. Bu konuda cemaatle kılınan namazın tek başına kılınandan 70 kat fazla sevap kazandırdığı yolunda hadisler uydurulmuştur. 2. Yakınında cami bulunan kişinin namazını evinde kılmasının dine aykırı olduğu iddiası. Bu yalan da uydurma bir hadisle dinleştirilmiştir. Oysa ki gerçek bunun tam tersidir. Kur'an evlerin secdegah yapılmasını önermektedir. Evlerinizi kıble yapın. Namazı orada yerine getirin. Yunus 87. Gerçi bu buyruk Hazreti Musa'nın toplumuna hitap eden bir buyruktur ama bütün ümmetler için anlam ifade etmediği söylenemez. Ayette kıble ve salat, namaz kelimelerinin aynen kullanılmış olması da anlam boyutunu yakalamak bakımından önemlidir. Kur'an, insanların mutluluk ve esenlik konusunda çekirdek mekanları olan evlerinin namaz için esas mekan olarak korunmasını istemektedir. Cuma namazı cemaat halinde kılınmalıdır ve cemaatin kalabalık olması bir tercih sebebidir. Ancak bu tercihi geçerlilik ve yeterlilik şartı haline getirmek, Kur'an'ın ve ibadetin ruhuna aykırıdır. Geçerlilik şartı olarak cemaatin, yani 3 kişinin bulunması yeterlidir. 3. Hutbeyi Cuma'nın farzı olarak göstermek. Hutbe, Cuma'nın farzlarından biri değildir. Peygamberimizin bir sünnetidir. Hasan el-Basri'nin aynı görüşü için bakınız Kal-Aci, Fıkhul Hasan el-Basri, 1-379-380. Cuma namazını düzenleyen Kur'an ayetleri hutbe diye bir yükümlülüğe değinmemektedir. 4. Hutbeleri dinlemenin farzlaştırılması. Hutbeyi dinlemenin Cuma'nın şartlarından olduğu yolunda hiçbir dinsel dayanak yoktur. Bu, Emevilerin fıkıh kitaplarına sokturdukları bir dayatmadır. Beyni yıkanacak cemaati camide dut yemiş bülbül gibi tutmanın bir taktiğidir. 5. Hutbelerin uzatılması. Hazreti Peygamber'in günün meselelerine değinen hutbeleri birkaç cümleden ibaretti. Öğüt vermeye yönelik hutbeleri ise tamamen Kur'an ayetlerinden oluşurdu. Emeviler halkı camide daha uzun süre tutup minberlerden yaptıkları propagandaları daha çok dinletmek için hutbeleri alabildiğine uzattılar. Hutbe dinlemeyi de farzlaştırarak halkı ajanlarının yaptığı beyin yıkama ve propaganda konuşmalarını Allah'ın vahyi gibi dinlemek zorunda bıraktılar. 6. Hutbelerin cuma namazının ardından okunması, sünnetinin değiştirilip namazdan önceye alınması. Sünnete uygun olan cuma hutbesinin tıpkı bayram hutbeleri gibi namazdan sonra okunmasıdır. Hutbenin namazdan önce okunması bir Emevi bid'attır ve ne yazık ki kurallaşmış dinleşmiştir. Bu bid'atı ilk başlatanın kimliği hakkındaki tartışma için bakınız İbn Hammam El-Musannef 283-285. Hutbeler üzerinde oynanan bu oyunu ünlü Hanefi fakihi Serahsi'nin eseri El-Mebsut'tan izleyelim. Resul ve dört halife döneminde hutbeler namazdan sonra okunurdu. Emeviler bunun namazdan önce çektiler. Sonra onlar hutbelerinde helal olmayan şeyler söylerlerdi. Halk bunları dinlememek için namazdan sonra camiyi terk ederdi. Hutbeyi farz olan namazdan önceye aldılar ki halk onları mecburen dinlesin. Serahsi El-Mebsut 2-37. Serasi, Emevilerin hutbeleri namazdan önceye aldıkları yolundaki bilgiyi bayram namazları bahsinde vermektedir. Başta Türkiye Diyanet İşleri sözcüleri olmak üzere geleneği dinleştirenler, Serasi'nin bu başlığına dayanarak yeri değiştirilen hutbeler sadece bayram hutbeleriydi iddiasında bulunurlar. Serasi'nin değiştirildiğinden yakındığı hutbelerin sadece bayram hutbeleri olduğunu iddia etmek aklen ve naklen inandırıcı olamaz. Emeviler, Hazreti Peygamber'in hutbeyi cuma namazından sonra okuma sünnetini, halk kendilerini dinlemeden çıkıp gitmesin diye değiştirmiştir. Serasi bunu açıkça söylüyor. Emevilerin bu icraatı yılda iki kez okunan bayram hutbesi için olabilir mi? Hayır, yılda 52 kez okunan cuma hutbesi içindir. Zaten Serasi hutbeler demektedir, bayram hutbeleri değil. Konunun bayram namazları başlığıyla açılan bölümde verilmesini bahane ederek, değiştirmenin sadece bayram hutbeleriyle ilgili olduğunu söyleyip Emevilerin günahını hafifletmeye kalkmak bir Emevi avukatlığıdır. Kaldı ki, Serasi'nin özet olarak verdiği bilginin başka kaynaklarda ayrıntıları vardır ve Buhari başta olmak üzere Kütüb-i Sitte de bu kaynaklar arasındadır. Ucuz Emevi avukatlığını bırakıp o kaynaklara bakmak gerekir. İbn Kesir, ölüm 774-1373, tefsirinin Cuma suresini açıklayan bölümünde, Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud'a dayanarak bildiriyor ki, Hazreti Peygamber hutbeleri Cuma namazından sonra okuturdu. İbn Kesir, Tefsir, Cuma, ayet 11-4-367-68. Aynı gerçeğin Buhari'nin kaydında da dile getirildiğini görüyoruz. Buhari, Cuma 26. Demek oluyor ki, Diyanet İşleri ve bazı gelenekperestler ya cehaletlerine yenik düşerek yahut da Emevi avukatlığı yapmak için olayı saptırıyorlar. Kaynakların hutbeyle ilgili bu beyanı bize şunu da göstermektedir. Hutbe, Cuma'nın farzı değildir. Olsaydı, sahabiler farz kılar kılmaz, camiyi terk edemezlerdi ve Emevi kodamanları da hutbenin yerini değiştirme ihtiyacı duymazlardı. Halkın kendilerini bir sürü gibi dinlemelerini sağlamak ve sağlamlaştırmak için hutbeyi Kur'an dinler gibi dinlemek gerekir dayatmasını ilmihallere Emevici ulema soktu. İşi iyice sağlama bağlamak için bir de bir hadis uydurdular. Hatip minbere çıktığında artık ne namaz kılınır ne de kelam edilir. Elbani, El-Ehadis, Ez-Zaifa, 1'e 139. Peki ne yapılır? Emevi ajanı Arap imamlar dinlenir ve bir de Hazreti Ali ve evladına lanet okunur. Uydurmacılar öylesine şaşırmışlar ki, uydurdukları hadis içine kendilerini ele verecek kanıtı koyduklarının farkında bile olamamışlar. Hazreti Peygamber, hatibin minbere çıkmasından nasıl söz eder? Onun mescidinde minber diye bir şey yoktu. Hutbelerini hep cemaatin içinde ayağa kalkarak, ileriki yaşlarında ise bir hurma kütüğüne dayanarak okumuştur. 7. Hutbede öğüt olarak Kur'an dışında bir şeyler okumak. Hutbede eğer cemaate öğüt verilecekse bunların Kur'an ayetlerinden seçilmesi sünnetin gereğidir. Hazreti Peygamber hutbelerinde öğüt olarak hep Kur'an ayetlerini okurdu. Müslim, Nesai, İbn Hanbel. Allah'tan daha iyi ve daha güzel kim öğüt verebilir? Yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal din kurumu olan Diyanet İşleri'ne uyarıda bulunuyoruz. Hutbelerde Peygamberimizin sünnetini işletip öğüt olarak Kur'an ayetleri okutun. Bunun hiçbir zorluğu yoktur. Hatipler, temiz bir Türkçe ile yapılmış Kur'an tercümesinden seçtikleri öğüt yüklü bir veya birkaç ayeti cemaate okuyup hutbeyi bitirsinler. Onun bunun yazdığı sözleri cemaate dinletmeyin. Böyle devam ederse her hatip kendi işine gelen şeyleri söylemeye başlar ve bir zaman gelir ki camiler politik nutukların atıldığı parti lokallerine döner. Ne yazık ki bu uyarımız dinlenmedi. Peygamberimizin açık bir sünnetinin dışlanması sürüyor. 8. Hutbeden önce müezzinlerin ezan, iç ezan ve bazı ayetler okumaları, salat ve selam getirmeleri. Bunlar da halkı camide biraz daha fazla tutmak için dinleştirilmiş Emevi bidatlarındandır. Bu konuda geniş bilgi için bakınız Ebu Şame 265-270, Ali Mahfuz 168. Bayram hutbelerinden önce tekbir getirilmesi de aynen böyle bir bid'attır. Ali Mahfuz 179. 9. Cuma namazının çeşitli bahanelerle 16 rekata çıkarılması. Cuma namazı bahsinde en büyük ve en tehlikeli Emevi dayatması budur. Bu bid'at, dinde ziyadeciliğin kötü bir görünümüdür ve dinde ziyadecilik örtülü bir şirktir. Hazreti Peygamber dinde ziyadeciliği şirretlik olarak nitelendirmiştir. Cuma namazı Hazreti Peygamber tarafından her zaman iki rekat olarak kılınmıştır. Bunun önüne ve sonuna çeşitli adlar ve gerekçelerle eklenen diğer rekatların tümü bid'attır. Ve bu ekleme namazlar şunlardır. 1. Cuma'nın farzından önce kılınan 2 veya 4 rekat. 2. Cuma'nın farzından sonra kılınan 10 rekat. Bunun ilk 4'ü Cuma'nın son sünneti diye bir uydurma adla kılınmaktadır. Ondan sonraki 4 rekat Zuhri Ahir adıyla anılmakta. Son 2 rekat ise vaktin sünneti uydurma adıyla eda edilmektedir. Hazreti Peygamber sadece Cuma'da değil diğer zamanlarda da farz dışındaki namazları camiye sokmamış, evinde kılmıştır. Bunu naklederken evinde sözcüğünü atlayarak Hazreti Peygamber farzdan önce şu kılar, farzdan sonra da şu kadar kıldı diye bir oyun sergileniyor. Şimdi biz esas kaynakların bazılarından işin özünü nakleden bazı tespitleri aktaralım. Hadis ve fıkhın ilk ve en önemli kaynaklarından olan ve Emevilere karşı olduğu için eserini Buhari'den yaklaşık 50 yıl önce yazdığı halde hiç anılmayan İbn Hemmam, ölüm 211-826, El-Musannefi'nin Cuma'dan önce ve sonra namaz kılmak adıyla açtığı bölümünde şunu bildiriyor. Hazreti Peygamber'in Cuma'dan önce veya sonra cami içinde kıldığı hiçbir namaz yoktur. Cuma'dan önce evinde iki rekat kıldığı rivayeti var ki, bu da ortaklaşa kabul edilen bir rivayet değildir. İbn Hemmam 365-246-248. 10. Cuma namazı için yönetimin izin verdiği bir caminin şart tutulması. Siyasetçilerin halkı kontrol için uydurdukları bir şarttır. Bırakın izinli camiyi, cuma kılmak için herhangi bir cami, hatta belirli bir mekan şartı bile yoktur. İzinli cami şartına siyasal yönetsel mantık içinde olumlu bakılabilir ama bunu din emri haline getirip ilmihal kitaplarına yazarsanız o zaman buna uymak değil karşı çıkmak din olur. Özellikle günümüzün özgürlükçü dünyasında bunu yaşatmaya kalkmak İslam'a kötülüktür. Yapılması gereken cuma namazını herkesin istediği yerde kılabileceğini halka duyurup göstermektir. Cuma adından da anlaşıldığı gibi cemaatle kılınan bir namazdır. O halde cemaat nerede bir araya gelirse camide, evde, iş yerinde, kırda bayırda, deniz kenarında, garajda cuma orada kılınır. Hatırlayalım ki Hazreti Peygamber ilk cumayı hem de yaptırdığı ilk camiyi bitirdiği cuma günü camide değil, camiden uzaklardaki bir vadide kıldırmıştır. Cuma kılmak için devletten izinli bir cami gerekir diyenler her şeyden önce Hazreti Peygamber'e ters düşmüş olurlar. Cemaat kaç kişidir? Cemaat şartının doğması için fıkhın genel kuralı olan imam dışında 3 kişinin varlığı yeterlidir. 10, 20, 40 gibi rakamlar fıkıhçıların kendi görüşleridir, dinden hiçbir dayanağı yoktur. 11. Görevli imam bulunmasını şart koşmak. Bu da cemaati yönlendirmek üzere seçilmiş imamların propagandalarına zemin hazırlayan bir Emevi dayatmasıdır. İslam, ibadette lider fikrine karşıdır. Toplanan Müslümanlar eğer namazlarını cemaatle kılmak isterlerse, içlerinden en uygun gördükleri birini imamlık için öne geçirirler. Eğer içlerindekinden biri bilgili, İyi Kur'an okuyan gibi meziyetlere sahipse elbette onu yeğleyeceklerdir ama bu da bir olmazsa olmaz şart değildir. Cuma'da da durum aynıdır. Cuma kılmak için toplanmış cemaatten biri imam olur. İmamlık yapmak için görevli olmak, mektepli medreseli olmak, bilgin olmak gibi şartlar yoktur. Mevcut kişilerin içinde en iyi Kur'an okuyan kimse o imam olur. 12. Üst üste 3 cuma kılmayanın büyük günah işlediği, bazı rivayetlere göre imansız gideceği yolunda bir yalanın hadis adı altında ortaya sürülmesi. Bu da insanların beyin yıkama operasyonundan uzun süre uzak bırakılmamasını sağlamak için başvurulan bir Emevi taktiğidir. Dinin bütün verilerine aykırı, zalim ve müşrik bir dayatmadır. Çünkü kişilerin imanı hakkında vahye dayanmayan yollarla hüküm koymaktadır. 13. Camide daha fazla kalmanın bir namazdan sonra öteki namaz vaktini camide beklemenin çok büyük sevap kazandıracağı yalanının uydurulması. Bu konuların ayrıntıları için bizim İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabımıza bakılabilir. Bütün bunlar halkı camilerde mümkün olduğunca uzun süre tutup Emevilerin iyi yetiştirilmiş propagandacılarının telkinlerine, beyin yıkama operasyonlarına muhatap kılmak için yapılmıştır. Başka bir deyişle, cami adeta saltanat zincirinin hapishanesine dönüştürülmüştür. Emevilerin Irak valisi sahabe katili Haccacı Zalim, bütün camilere Kur'an nüshaları koydurup halkın camide oturarak Kur'an okumasının çok büyük sevap olduğunu yandaşı ulema aracılığıyla yapmıştır. Neden her yerde değil de camide? Öte yandan aynı camilerde yıllar boyu Hazreti Ali ve evladına lanet okutularak cemaate amin çektirildi. Bu melun Emevi adetini kaldırdığı için Ömer bin Abdülaziz'e yöneltilen itham ise Emevi melanetinin doruk göstergelerinden biridir. Ömer için şu itham dolaştırılmıştır. Sünnete aykırı davrandı, sünneti bozdu. Bu lanetli Emevi teranesi bugünün dincileri tarafından da aynen dolaştırılmakta, uydurmalara karşı çıkan herkes sünnete aykırı davranmak ithamıyla suçlanmaktadır. Sahabe nesli bu yapılanları bildiği içindir ki Emevilerin camilerine, cemaatine katılmamayı esas almıştır. Ünlü sahabi Enes bin Malik'in tavrı ve sözü bu noktada çok anlamlıdır. Camilere ve cemaate gitmeyen Enes'e bunun sebebi sorulduğunda onun cevabı şu olmuştur. Emevilerin yozlaştırmadıkları bir tek şu namaz kalmıştı. Nihayet onu da yozlaştırdılar. Efendimiz Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği namazla bu Emevilerin namazları aynı şey değildir. Uydurma hadislerin dinleştirilmesi. Emevi dincilerinin İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları uzun vadeli kötülüklerin en büyüğü, hadis uydurmaya öncülük ve organizatörlük etmeleridir. Emevi kodamanlarının başlattığı bu büyük kötülük, İslam'ın can damarlarını tıkamaya veya parçalamaya hala devam etmektedir ve sanıyoruz kıyamete kadar da devam edecektir. Bugün gelinen noktaya baktığımızda şunu söylemek bir gerçeğin ifadesi olacaktır. Emevi Arabı, kılıcıyla mağlup edemediği Hazreti Muhammed'i uydurma hadisler yoluyla mağlup etme yoluna gitmiştir. İslam'ın ve Kur'an'ın Yahudi-Hristiyan kutsal metinleri istikametinde şekillendirilmesi önce hadis uydurma yoluyla gerçekleştirildi. Kur'an hadise benzemez. Ona uydurma ayet sokmak mümkün değildir. Bunu çok iyi bilen Emevilerle Yahudi-Hristiyan çevreler emellerine ulaşmak için hadis alanına musallat olmuşlardır. Din büyüklerini Rableştirmek. Din temsilcilerini kutsal, dokunulmaz kabul etmek, dincilik tarihine ehli kitap dincilerinin armağanıdır. Kur'an son derece açık ve radikal bir tespit yapmaktadır. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dedi. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dedi. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkar edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da yüz geri çeviriyorlar. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır o. Tevbe 30-31. Kur'an-ı Kerim insanlığı Tanrı kavramı etrafında birliğe çağırırken ehli kitaba şöyle seslenmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın berisinden bazımız bazımızı Rabler edinmesin. Ali İmran 64. Bu ayette geçen bazımız bazımızı Rabler edinmesin ifadesinin ne anlama geldiği Hazreti Peygamber'den sorulduğunda Tanrı elçisi şöyle buyurmuştur. Din temsilcilerinin sözlerini Allah kelamı gibi benimsemek, onları Rab edinmek olur. Hristiyanlar bunu yapmıştır. Bu, bir anlamda İslam dünyasındaki bazı tarikat şeyhlerinin yaptıklarının da tanımıdır. Tanrı elçisinin bu sözünde din bahsinin en önemli noktasına dikkat çekilmiştir. Tarih içinde Allah'ın insanı mutlu etmek için gönderdiği dinin, insanın başına bir felaket kasırgası gibi musallat olması, din adına söz sahibi yapılan bazı kişilerin gizli bir biçimde kendilerini ilah ilan etmeleri ve bunu da dinin bir gereği gibi göstermeleri yüzündendir. Kilise Hristiyanlığı bu hastalığın temel kurumudur. Şu bir gerçek ki, bütün dinler tarihi boyunca hemen her coğrafyada gerçek dine karşı en büyük belayı sergilediği halde kendini o dinin peygamberi yerine koyan bir dinci sınıf ola gelmiştir. Esasında Kur'an penceresinden bakarsak din sınıfının bizatihi kendisi dinciliğin bir numaralı temsilcisidir. Din sınıfı dindar olmaz, dinci olur. Din sınıfının dindar olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun içindir ki Kur'an bu sınıfın ıslahıyla uğraşmamış, onu toptan ve tümden yok edip tarihe gömmüştür. Din sınıfının insanlığı götüreceği yer dinci dehşettir. Bunun tarihte en tipik ve zalim örneği Engizisyon'dur. Gerçek dindarları din adına kahre uğratan bu zulüm ocağının din gerçeğine indirdiği darbe bütün din düşmanlarınınkinden daha büyüktür. 28. ayrımın sonu, sayfa 461.